Ayrım 2. Geçmişin hipnozunu bozmak. Gerçek iyileşmeye açılan kapı. Doktor Bülent Uran. Sayfa 19. Bölüm 1. İyileşme nedir? Gerçek iyileşme nedir? Mevcut bir rahatsızlıktan, bir sorundan kesin olarak ve bir daha karşılaşmamak üzere kurtulmaktır. Bu söz çok yabancı geliyor değil mi? Bugünkü tıbbın başarı olarak sunduklarından bahsetmiyorum. Bir hastalıktan bir daha karşılaşmamak üzere kurtulmaktan bahsediyorum. Örneğin yüksek tansiyon derdiniz var, öyle bir tedavi uygulanacak ki tansiyonunuz normale dönecek. Normale dönecek derken sürekli olarak ilaç kullanarak tansiyonunuzu normal düzeyde tutmayı, yani tıbbın şu anda uyguladığı tedaviyi kastetmiyorum. Kastettiğim tedavi uygulandıktan sonra bir daha ilaç kullanmanıza gerek kalmadan tansiyonunuzu normal düzeyde seyretmesi. Ya da şeker hastasınız, öyle bir tedavi uygulanacak ki şekeriniz normale dönecek ve başka bir tedaviye ihtiyaç kalmayacak. Bedeniniz eskisi gibi normal fonksiyonlarını sürdürmeye devam edecek. Yani apandisit oldunuz, apandisitiniz alındı ve sorun bitti gibi bir tedavi. Aslında apandisit tedavisinde bile bedenin bir parçasından vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Hadi apandisiti kaybetmenin bedenin işleyişinde bir etkisi olmuyor mu acaba diyelim. Peki ya sürekli sağlığınızı kaybetmek tehlikesi? Her an başınıza bir şeyler gelecekmiş korkusuyla yaşamak. Ya da ne zaman nerede tutacağı belli olmayan, sürekli yanınızda ilaç taşımak zorunda kaldığınız öyle hastalıklar var ki, migren gibi, şeker düşmesi gibi, sara gibi. Her tedavi iyileşme değildir. Ben bir tıp doktoru olarak 30 yıldan fazladır tıbbın içindeyim. Bu 30 yılda tıbbın iyileştirmediği hastalıklar karşısındaki çaresizliğini sorguladım durdum. Çaresizlik derken tıbbın hiçbir şey yapamadığını değil, hastalığın fiziksel belirtilerinden yola çıkarak sonuçlar üretmeye çalışmasını kastediyorum. Tabii ki çağdaş tıp, teknolojinin de yardımıyla birçok hastalığı çok daha kolay teşhis edebiliyor. Mucize gibi görünen müdahalelerde bulunuyor. Benim üzerinde durmak istediğim iyileşmeyen ya da iyileşmek istemeyen hastalıklar. İyileşme dediğimiz zaman bir hastalığı bir takım önlemlerle, yani ilaç ya da benzeri tedavi yöntemleriyle bir yerlerde tutmayı ya da etkisini azaltmayı değil, bu hastalıktan kurtulmayı anlatmak istiyorum. İyileşme ile tedaviyi aynı anlamda kullanmak istemiyorum. Tıpta bir hastalığın durumunu olumlu yönde değiştirmek için yapılan her türlü müdahaleye tedavi denir. Ama tedavi bazen yanlış olur, bazen etkisiz olur, bazen öldürücü olur, bazen az bir olumlu etkisi olur, nadiren de tam iyileştirici olur. Şimdi ne demek istedim, tekrar örneklerle açayım. Önce çok bilinen bazı hastalık isimleri sayacağım. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon hastalığı, kolit, bağırsak hastalığı, sedef, egzama, vitiligo gibi birçok cilt hastalığı, migren, romatizma, alerjik astım, depresyon, takıntılar, sara, epilepsi hastalığı, kanserlerin birçoğu, otoimmün bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı vücudun kendi kendini yiyip bitirdiği hastalıklar, adını saymakta zorlandığımız birçok psikiyatrik hastalık, kalp hastalığı, kolesterol, şişmanlık, alkolizm, hepsini saymaya kalkarsam birkaç sayfa yer dolduracak birçok başka hastalık. Peki bu adını saydığım hastalıkların ortak özelliği nedir? Hepsinin belli bir tedavisi vardır ama iyileşmezler. Yani ilaç kullanmazsanız azarlar, ilerler, başka hastalıkları doğururlar. Kolay kolay o işi ölmeden ya da o kişiyi öldürmeden o bedeni terk etmezler. Bu 30 sene önce de böyleydi, şimdi de böyle. Değişen ilaçların etkisi, adı, fiyatı. Daha saf, daha etkili ilaçlar bulunuyor ama hepsini ömür boyu kullanmak zorundasınız. İlaç bırakılırsa hastalık kısa sürede kişiyi iş göremez duruma düşürüyor. 30 yılda ne değişti? Hasta ve hastalıklarla 30 yıl önce tanıştım. 30 yılda ne değişmiş bakalım diye şöyle bir hızlı bir tarama yaptım. Tansiyon hastası o zaman da ömür boyu tansiyon ilacı kullanmak zorundaydı. Şimdi de şeker hastasının o zaman da ya diyet ya hap ya da ömür boyu insülin kullanması gerekiyordu. Şimdi de kolit olan bir hastanın o zaman da ömür boyu ilaç kullanması gerekiyordu. Şimdi de kalp hastalığı için tek kayda değer ilerleme bypass ameliyatları. Ama damarlar o zaman da tıkanıyordu. Şimdi de kanserlerden o zaman da çok korkardık. Şimdi de depresyon hastaları o zaman da bir ton ilaç kullanmalarına rağmen iyileşemezlerdi. Şimdi de astım hastalığı o zaman da bir türlü iyileşmezdi, şimdi de. Cilt hastalıkları o zaman da iki gruptu. Ne sürersen sür iyileşenler ya da sürersen sür sürenler. Nevrozlar, psikozlar, romatizmalar, migrenler, otoimmün hastalıklar, böbrek hastalıkları. Değişen sadece ilaçların isimleri. Hala hastalar bol bol ilaç kullanıyorlar. Üstelik çok daha fazlasını. Çünkü hep yeni bir şeyler keşfediliyor. İşte her gün yarım aspirin alacaksın. Falanca vitamini bol bol alacaksın. Yaşın şu yaşı geçmişse şunları kullanacaksın. Antioksidanlar var falan. A ilacını alırken B ilacını almayı unutma, yoksa yan etki yapar. B ilacının yan etkisini azaltmak için C ilacını yazıyorum. Bu ilaçlar karaciğerini yormasın diye şu D ilacını almasın. Bu kadar ilacı içerken su komasına girmemen için şu idrar söktürücüyü kullan. Tıp bol bol ilaç satmak için hep yeni bulguları önümüze sürer. Aman menopozda kemik erimesi oluyor. Hemen kemik için dolduran şu ilaçları kullanmaya başlayın. Pazara bakın pazara. 40 yaşını geçen her kadın en az 20 yıl her ay bir kutu ilacınıza hazır müşteri. Bununla da bitmez. Yanına zararsız hormon diye yutturulan bir başka ilaç. Bitmedi. Vitaminleri, kalsiyumu, D vitamini almayı unutmayın. Kimya sanayi bu pastayı tek başına mı yiyecek? Yedirmezler. Kemik ölçümü olmazsa nasıl devlete kakalayacaksın o ilaçların parasını? Gelsin kemik ölçüm makineleri. Yılda bir kez ölçülmesi gerekir de bir fetva çıkardığın akan sular durur. Arada bazı aklı evveler çıkıp da yahu arkadaşlar bu araştırmalar yılda bir ay güneşi damlalıkla gören ülkelerde yapılıyor, yeşili yılda gramla kullanabilen kadınlarda yapılıyor falan gibi sözler ederse ettirmezler, hemen önüne bir menü sunarlar. Relatif risk üstü kanıta dayalı. Tamam, tıbbın hakkını yemeyelim. Gerçekten çok yararlı gelişmeler var. Ama şu yukarıda saydığım çoğu toplumda yaygın rastlanan hastalıklar olan, ölümlerin çok büyük kısmını neden olan ya da ciddi iş kaybına neden olan hastalıklar hala neden iyi edilemiyor? Bu 30 yılda teknolojik çağa girdik ama kronik yanı süründüren, iyileştiremeyen hastalıkların tedavisinde tıp fazla bir yol almadı. Yolunu bulan sadece tüketime dayalı tıbbi sanayi. Çünkü'nün dayanılmaz hafifliği. Hastalarımız hep sorar, neden? Neden ben bu hastalığa yakalandım? Biz de karışık bazı mekanizmaları anlatmaya çalışırız. Çünkü diyerek. Çünkü dediğimiz zaman akan sular durur. Yapılan sosyal araştırmalar iki cümle arasında çünkü diye bir bağlantı koyarsanız karşınızda kişinin itiraz edemediğini ortaya koymuş. Bu çünkü'nün bağladığı cümle arasında hiçbir bağlantı olması gerekmez. Başım neden sürekli ağrıyor doktor bey? Çünkü beynin dumanlanmış, sulanmış diyecek de kibarlığı elden bırakmıyor. Boğazım neden tıkanıyor bayan doktorum? Çünkü mide gazım boğazına sıkışmış. Ya ne yapmam lazım? Günde 2 saat amuda kalkman lazım. Yine insaflıymış, 5 kalem ilaç da yazabilirdi. Halkımız bu çünkü sözünü çok sever. Çünkü dedin mi akan sular durur. İşte bilinç böyle bir şeydir. İlerleyen bölümlerde bilinci daha yakından tanıma fırsatını bulacaksınız. Çünkü kelimesi iki cümleyi bağladığı anda kişi rahatlar. Sigara içiyorum çünkü beyin damarlarımı genişletiyor. Günde 3 tane C vitamini tableti alıyorum çünkü kanseri önlüyor. Bir tane yeşil biber yesen olmaz, gaz yapar. Çocukken mühendis olmak isterdim. Yaşam rüzgarları farklı esti. Tıp fakültesini bitirdim ama içimdeki mühendis olmak isteyen parçam hiç susmadı. Bu nedenle insan vücudunun mühendisi kısmına ilgi duydum. O zamanlar fizyopatoloji diye bir dersimiz vardı. Hastalıkların oluş mekanizmasını inceleyen bir bölümdü. Benim çok ilgimi çekiyordu. Çünkü bol bol çünkülü mekanizmalar içeriyordu. Bu nedenle o kürsüde asistan olmak istemiştim ama o zaman da esen rüzgarlar sonucu kendimi farmakoloji asistanı olarak buldum. Çok da iyi oldu. Bu sayede ilaçların hangi mantıkla geliştirildiğini, bir ilacın gelişme aşamasında hangi kademelerden geçtiğini, ilaç ve araştırma sektörünün tıp dünyasına bakışını öğrendim. Tabii bilimsel araştırma tekniklerini de. Sonra bana göre mantığımı kullanarak teşhis tedavi yapabileceğim en uygun klinik dal olarak düşündüğüm iç hastalıklarında asistanlığa başladım. Ancak 9 ay dayandım çünkü izlediğim hastaların hemen hepsi öldü. Yukarıda bahsetmedim, kan hastalıkları da ayrı bir alemdir. Ben iç hastalıkları asistanlığımın ilk aylarında kan kanseri hastalarını ya da ileri derecede kötü böbrek hastalarını izlemek zorunda kaldım. Ayrıldım, sanki kaçtım asistanlıktan. O çok güzel açıkladığımız hastalık oluş mekanizmaları. Çok güzel açıklıyorduk gerçekten ama sadece güzel açıklıyorduk. Açıklıyorduk ama hiçbir çaresi yoktu. Peki 21. yüzyılda tıbbın bu kadar çok hastalığın nedeni hala çözememiş olmasının nedeni nedir? Hepsinin vücutta nasıl bir etki yarattığı biliniyor. Her gün yüzlerce yeni buluş, yeni bir görüş, hastalığın oluş mekanizması ile ilgili yeni bir oluşum ortaya çıkıyor. Bilim adamları hiç boş durmuyor. İlaç şirketleri hiç boş durmuyor. Her yıl yüzlerce yeni ilaç piyasaya sürülüyor. Hepsinin ortak özelliği şu. İlaçları sürekli kullanmazsanız beklenenden daha kısa sürede ölürsünüz ya da sürünürsünüz. İşte 21. yüzyılda tıbbın kronik hastalıklar karşısındaki durumu bu. Zaten iyileşselerdi kronik hastalık diye bir kavram olmazdı. Tıp insan ömrünü uzatıyor. Bu kesin. Eskiden öldürücü olan birçok hastalığı en azından öldüremez hale getiriyor. Ben insan ömrünün uzamasında ya da yaşam kalitesinin yükselmesinde tıbbın eskisine tartışmak istemiyorum. Benim tartıştığım hastalıkları neden iyileşmediği. Yani öyle bir tedavi bulacaksınız ki bu tedavi belli bir süre uyguladıktan sonra o hastalık ortadan kalkacak ve başka bir tedavi gerekmeyecek. Var mı böyle iyileşen kronik bir hastalık? Adı üstünde kronik, yani öz Türkçesiyle süreyen, yani bir türlü iyileşmeyen hastalık. Tıbbın görmediği ya da görmek istemediği bir şeyler mi var? Peki neden tıp dünyası bu kadar olanak içinde bu hastalıkların kökünü kazıyacak, gerçekten iyileştirecek bir şeyler üretemiyor? Acaba tıp çareyi hastalıkların oluş mekanizmasına yaklaşımında bir şeyleri göz ardı ettiği ya da gerçekten göremediği için mi bulamıyor? Bugün tıbbın şu etken ya da etkenler şu hastalığın sebebidir dediği birçok durum o hastalığın gerçek nedeni mi acaba? Gerçek nedenler ise o nedenlere yönelik olarak uygulanan tedaviler neden sonuç vermiyor? O nedenler yani vücutta o hastalığa yol açan fizyolojik, fiziksel, kimyasal bozukluklar sadece o hastalığı oluşturmaya giden yolda birer aracı olabilir mi acaba? Şöyle bir benzetme ne demek istediğimi belki daha iyi anlatacaktır. Özel aracınız yolda birden duruyor yani çalışmıyor. Tamir aracı geliyor bakıyor motorunuz aşırı ısınmış bu nedenle motor stop etmiş diyor. Evet. İşte sorun çözüldü. Motoru soğutursak yola çıkabiliriz. Gerçekten de motor soğuyunca aracınız çalışmaya başlıyor ama biraz sonra bir daha duruyor. Bakıyorsunuz motor yine çok ısınmış. Tamirci yine geliyor bakıyor motorun suyu azalmış diyor. Suyu koyuyor yine yola çıkıyorsunuz ama biraz sonra yine stop yine tamirci bakıyor bakıyor bir şey bulamıyor. Size nasıl araç kullandığınızı soruyor. Sonuçta sizin vitesleri yanlış öğrendiğiniz ve ikinci vitesi dördüncü vites zannederek sürekli aracınızı zorladığınız ortaya çıkıyor. Evet, yolda kalmanıza motorun ısınması, aşırı zorlanması neden oluyor. Motoru soğutunca biraz işler düzeliyor ama esas neden ortaya çıkana kadar aracınız yolda kalmaya devam ediyor. Acaba insan vücudunda da hastalıklara yol açan insanların kendi vücutlarını kullanmadaki hataları, yanlışlıkları olabilir mi? Bu hatalar sonucunda bedende başlayan bozukluklar, tıbbın hastalık dediği rahatsızlıklara giden reaksiyonlar zincirini başlatıyor olabilir mi? Sebebini bilemiyoruz demenin dili. En çok rastlanan bazı hastalıkların nedenleriyle ilgili basit bir araştırma yapın. Örneğin internette saygın bir site olan webmd.com'a bir uğrayalım. Romatizma örneğin, tıptaki adıyla rheumatoid artris. Bakın sebepler kısmında neler yazıyor. Bu süründüren hastalığın gerçek nedeni bilinmiyor ama genetik, çevresel ve hormonal etkenlerin birleşiminden meydana geldiği düşünülüyor. Bazı bilinmeyen nedenler immün sistemi tetikliyor ve eklemlere ve diğer organlara saldırı oluyor. Bazı teorilere göre bir bakteri ya da bir virüs immün sistemi tetikleyebilir. Genetiği nasıl bir rol oynadığı henüz aydınlatılmış değil ama bazı kişilerde genetik ya da kalıtsal etkenler rol oynayabilir. Bu kişilerde romatoid artritte bir eğilim olabilir. İşte hiçbir şey bilmiyoruz demenin tıpçısı böyle oluyor. Rastgele başka hastalıklar seçtim. Parkinson hastalığını önleyecek bilinen hiçbir yol ya da tedavi yöntemi yoktur. Ülseratif kolitin sebebi meçhuldür. Doktorlar hala multiple skleroza neyin neden olduğunu anlayamadılar. Yüksek tansiyon da stres kaynaklı olabileceğinden bahsedilmiş ama orada da yüksek tansiyon nedeni tam olarak bilinmemekle beraber şişmanlık, alkol, ailesel eğilim, tuz, yaşlanma gibi etkenler yüksek tansiyon nedeni olabilir deniyor. Tembel bir hayat, stres, az potasyum ve kalsiyum alınması insüline direnç de rol oynayabilir. İlginç olan bu hastalıkları ortaya çıkarabilecek nedenler arasında yetersiz beslenme, yaşam kalitesinin düşüklüğü, çözülmemiş duygusal sorunlar gibi ortak aklın potansiyel etken olduğuna inandığı şeylerden bahsedilmemiş olmasıdır. Eğer immün sistem etkenler arasındaysa o zaman immün sistemi ciddi olarak bozduğu artık gayet iyi bilinen duygusal bozuklukların etkisinden neden bahsetmezler? Bilimsel araştırmalar duyguların immün sistemi bozarak kanser metastazlarının yayılmasını hızlandırdığını, gripal hastalıklara yakalanma şansını artırdığını, damarlarda yağ birikimini artırarak ateroskleroza kanın koyulaşmasına ve kalp krizlerine neden olduğunu, şekerin başlamasına ve hızlanmasına neden olduğunu, mide, bağırsak sisteminde yaraların açılmasına neden olduğunu, hafızayı bozduğunu göstermiştir. Kaynak womensmedia.com. Bedeninizde duyguların yol açtığı olayları aslında gayet iyi biliyorsunuz. Heyecanlanınca kalbiniz çarpmaz mı? Korkunca kan basıncınız yükselmez mi? Utanınca yüzünüz kızarmaz mı? Cinsel uyarı aldığınız zaman bedeninizde uyarılmaz mı? Hastalıkların çoğu neden iyileşemiyor? Hipokrat zamandan beri bilinen bir gerçek vardır. İnsan bedeninin normal eğilimi iyileşme yönündedir. Yani bedenin işleyiş yolunun önüne bir engel çıkmazsa o beden normal yolunda işler. Ya da o engeli ortadan kaldırırsanız beden iyileşme yönünde yola çıkar. Bu her yaşta böyledir. 80 yaşında bir insanın eli kesilse, önündeki engelleri kaldırdığınız takdirde, yani yarayı temiz tutar, yara kenarlarının birbirine yaklaşmasını sağlarsanız, o yara eskisinden daha güçlü olarak iyileşir. Bedenin kendi iyileşme gücü olmasaydı bugün tıp en basit ameliyatı bile yapamazdı. Cerrahın yaptığı kesilen yerleri karşı karşıya getirmektir. Gerisini beden halleder. Kendisini tamir eder. Basit bir yara iyileşmesi için olay böyle olursa neden diğer iyileşme mekanizmaları için tersi olsun? Eğer bir şekilde normal işleyişin önünde bir engel varsa beden işleyişi bozulur. Sihirbaz doktor, usta eller, büyük cerrah. Hadi o kan damarları büzülmesine göreyim beni o usta cerrahı. Hiç bedenin üstün gücüne metiye düzeni rastladınız mı? Al bir kırık kemiği, bedenin dışına bekle bakalım kaynayacak mı? Şimdi neden sonuç ilişkisi üzerinde çalışanlar, insan vücudunu sadece kimya ve basit Newton fiziğinin işleyişine oluşmuş bir makina gibi görenler, tamam işte zaten biz de bunu yapmaya çalışıyoruz diyecekler. Bir gün gelecek her organın kendisinden kaynaklanan yedeği yapılacak diyorlar. İnsanı basit bir makina gibi görürsek varacağımız da yerde orası olacaktır. İnsan bedeni sadece beden değildir. Tıp küçülmekten, yani gitgide daha mikroskobik düzeylerde araştırma yapmaktan, insan bedeni sanki birbirinden tamamen bağımsız işleyen binlerce farklı parçanın yap boz gibi bir araya geldiği bir yapı olarak gördüğünden artık bütünü kaybetmiş durumda. İnsan bedeninin diğer tamamlayıcısını tamamen unutmuş durumda. Zihin dediğimiz o muazzam gücü yok sayıyor. Onu sadece bir hayal mahzunu olarak düşünüyor. Tıp insan vücudunu sadece bir makine olarak görüyor. İşleyen makro ve mikro düzeyde bir makine. Bu makinenin sırlarını çözmekle uğraşıyor. Çözmek için önce sürekli parçalıyor. Küçültüyor, mikroskopik düzeyde mekanizmalar, yeni maddeler buluyor. Buldukça da sadece tıp fakültesinde okutulan kitaplar kalınlaşıyor. Öğrencilerin işi zorlaşıyor. Hastalıklara neden olan etkenler bölümü, buna etiyoloji deniyor, sürekli şişiyor. Test hazırlayanların seçenekleri artıyor. Ezberlenecek kelime sayısı artıyor. Ama bu ezberlediklerini doktor olduktan sonra hastayla karşılaştığı zaman %1'i bile işine yaramıyor. Bilinçaltının derinliklerinde bir yerde ömür boyu kullanılmamak üzere uykuya yatıyor. Beden ve zihin. Tıp parçalanmaktan, ufalamaktan bu ilişkiyi iyiden iyiye kaybetmiş. Ancak açıklayamadığı, içinden bir türlü çıkamadığı bir şey olursa psikosomatik deyip sıyrılıveriyor. Halkın diliyle benim hastalığım nedeni psikolojikmiş. Tıbbın bu sıyrılmaları çok güzeldir. Sıkıştı mı idiopatik der. Yani sebebi meçhul. Ya da genetik der. Genetik eğilim der. Bazen de iatrojenik der. Yani ilaçların ve doktorların oluşturduğu hastalıklar. Yine en güzel halk açıklar o pratik zekasıyla, o ortak bilinçaltıyla aslında halkımız hissetmiştir. Çoğu zaman hastalıkların altına yatan nedeni bünye zayıflığı. Evet, gerçekten öyle. Şimdi gelelim şu bünye zayıflığı meselesine. Hipokrat 2500 yıl önce astım hastalarını kızgınlıktan uzak durmaları gerektiğini söylemiş. Hastalıklarla olumsuz duygular arasında bir bağlantı olduğunu o zamanlar anlamış. Bu kavram, yani beden-zihin bütünlüğü, 17. yüzyılda yıkılmaya başlamış. Descartes bedenle zihni birbirinden ayırmış. Onun öğretilerine göre zihinle felsefe ve din meşgul olmalı. Beden ise bilimsel yollarla araştırılmalı. Bu gelişmeye biraz daha yakından bakalım. bilim tarihine öyle bir an gelmiş ki bilim adamları ruhtan kopmaları gerektiğini anlamış. Kilise kendi dogmasıyla çatışan her bulguyu yok edecek güce sahipti. Bu kopuş Kopernik evrenin merkezini güneş olduğuna ilan ettiği zaman başladı. Kiliseyle çatışan görüşünü ölüm yatağına düşene kadar sakladı. Onun görüşünü 57 yıl sonra savunmaya kalkan Bruno yakılmaktan kurtulamadı. 100 yıl sonra René Descartes daha önce kabul edilmiş gerçeklerin bilimsel yöntemlerle test edilmesi gerektiğini ileri sürdü. Spiritüel dünyanın görünmez güçleri tabii ki bu analizlere kendini teslim edemezdi. Reform sonrası dönemde bilim adamları doğal olayları izlemeye yönelirken spiritüel doğrular metafiziğin ve kilisenin dünyasına terk edildi. Ruh ve diğer metafizik kavramlar bilim dışı olarak ilan edildi. Çünkü bunların gerçekleri bilimsel analiz yönlemleriyle değerlendirilmek mümkün değildi. Böylece bilim adamları evrenle ilgili malzemeyi inceleme gücüne kavuştular. Darwin'in görüşleri bu ayrımı güçlendirdi. İnsanın yaratılışıyla ilgili kutsal müdahalelere gerek kalmamıştı. Her şey apaçık ortadaydı. İşte günümüzde tıp hala Descartes'in ayrımı üzerinden devam ediyor. Zihin denen o farklı dünyayı pozitif bilim adına incelemeyi reddediyor. Burada pozitif bilime dayalı tıbbın kabul ettiği insan beyninin işleyiş mekanizmalarıyla benim kastettiğim zihin kavramı aynı şeyi ifade etmiyor. Benim anlatmaya çalıştığım zihin kavramı bedenin işleyişi üzerine doğrudan etkili bir kavram. Birazdan buna ne demek istediğimi anlatacağım. Pozitif bilimin, şu anki pozitif bilimden bahsediyorum, yani kanıta dayalı bilimden. Kanıtlar bulundukça pozitif bilimin sınırları da değişiyor çünkü anlamadığı ve bu nedenle dışarı ittiği farklı bir şey. Düşünce dediğimiz o çok farklı enerjiyi anlama biçimimizdeki farklılıktan bahsediyorum. Duygu dediğimiz o bambaşka alemden bahsediyorum. İşte en basit deyimiyle düşünce, inanç ve duyguları dışlayan bir kavramdır. Pozitif tıbbın kabul ettiği zihin kavramı. Ben zihin dediğim zaman düşüncesiyle, davranış nedenleriyle, duygularıyla, inançlarıyla ve ruhsal enerjisiyle bir bütün kavramı içeriyorum. Zihin kavramı hastalıkların farklı bir gerçeği. 19. yüzyılın sonlarına doğru Charcot tıp öğrencilerine histerik denen hastalar, yani hiçbir nörolojik etken olmadığı halde ellerinde ya da kollarında felç olan hastaların felçlerinin hipnoza sokulduktan sonra iyileştiğini gösterdi. Zihinsel durumdaki farklı bir boyuta girme kendi başına semptomu, yani felç halini ortadan kaldırıyordu. İzleyenler arasında Freud da vardı. Tıp dünyasında meşhur bilinççi ya da bilinçaltı kavramı tanıtan kişi. Duyguların kaynağının olduğu yeri bulan ve tedavinin yapılması gereken adresi gösteren kişi. Freud hipnozun histeriklerde semptomu yok ettiğini ama hastalığı iyileştirmediğini saptadı. Ona göre sorun bilinç altında bastırılmış acı duygularda yatıyordu. Semptom bu duygusal gerginliğin yansımasından başka bir şey değildi. Freud iç organları etkileyen sorunlarla bu tip sorunları birbirinden ayırdı ve histerikleri analizle tedavi etmeye başladı. Freud'un izleyicilerinden Franz Alexander, ülser gibi hastalıkların psikolojik kökenli olduğunu ve altta yatan sorunu ortadan kaldırarak hastalığı tedavi edebileceğini ileri sürdü. Araştırdı, yazdı ama ilgilenen olmadı. Modern tıpçılar için beden, fizik ve kimya sistemleri içinde işleyen karışık bir makinaydı ve tıp bu makinenin ilişkilerini bularak sorunları çözerdi. Duyguların hastalık yaratıcı bağlantısı tarihin derinliklerine gömüldü. Onlara göre psikiyatrik hastalıkların nedeni bile beyindeki kimyasal bozukluklara bağlıydı ve bu kimyayı düzelterek hastalığı düzeltirdiniz. Göremedikleri ya da bilinçli olarak görmek istemedikleri o kimyayı bozan başka bir etken olduydu. Zihin-beden ilişkisi. Zihin-beden ilişkisi yeni fizik araştırmalarına girmeden basit fizyolojik araştırmaların ortaya koyduğu bazı ilişkilerden bahsedeceğim. Klasik bilimsel araştırmalarla bile zihnin beden üzerinde nasıl etkisi olduğunu kısaca açıklamak istiyorum. Tek hücrelerde yapılan çalışmalar bile hücrelerin çevreye göre davranışlarını değiştirdiğini ortaya koyuyor. Zararlı bir ortamda hücre kaçmaya çalışırken besinli bir ortamda gelişme belirtileri gösteriyor. Ama aynı anda iki hareketli birlikte yapamıyor. Aynı davranışın benzeri insanda da var. Tehlike altında gelişmesini sınırlıyor, enerji korunmayı sağlayan mekanizmaların lehine kullanılmaya başlıyor. Örneğin bağırsaklardaki kan çekiliyor, kollara bacaklara kan pompalanıyor, bağırsakların gelişmesi duruyor. Sürekli stres altında kişilerde bu nedenle en çabuk etkilenen organlar bağırsaklardır. Sürekli korku altında kalan bir kişide tüm gelişim durur, sanki ölümüne bir korku durumundadır. Tehlike durumunda bedende hipotalamus adrenal yolu harekete geçer. Beyinde hipotalamus bölgesi tehlikeyi algıladığı anda hemen altındaki hipofiz bezine ileti gönderir. Bu bez tüm hücreleri düzenleyen bir görev görür. Buradan salgılanan ACTH hormonu böbrek üstü bezlerden stres hormonu olarak bilinen hormonların salgılanmasını sağlar. Kan dağılımı iç organlardan kol ve bacaklara doğru olur. Beden savaşmaya ya da kaçmaya hazır hale getirilir. Bedenin enerjisi gelişmeye değil, korunmak için harcanmaya başlar. İkinci savunma sistemi bağışıklık, immün sistemini etkiler. İmmün sistem ciddi enerji harcayan bir sistemdir. Stres hormonları bağışıklık sistemini baskılayarak enerji tasarrufu sağlar. O anda yaşam savaşı mikroplara karşı yapılacak hazırlıktan çok daha ön plandadır. Bir başka önlem ise düşünme yetisinin azalmasıdır. Çünkü ön beyin kısmına giden kan akımı azalır. Bilinçli aktivitenin merkezi olan beyin kısmı kansız kalır. Kan arka beyine akar, burası yaşamı kurtaracak olan reflekslerin yerleştiği bölgedir. Ama bu sistem sadece kısa süreli streslere göre tasarlanmıştır. Halbuki modern dünya sürekli stres üreten bir sistemdir. Çözülememiş endişeler, beklentiler, stres hormonlarının kanda sürekli yüksek kalmasına neden olur. Sürekli stres kişiyi mantıklı ve bilinçli düşünceden uzaklaştırır. Çünkü bu işlevleri sağlayan bölge devamlı kansız kalır, daralır. İşte çok kısa şekilde özetledim, bu sistem bile korkuların bilinçaltına yerleşmiş sürekli tehdit algısının sağlığı nasıl etkilediğini gösteriyor. Zaten günümüz tıbbı da birçok hastalıklara etken stres olduğunu kabul ediyor. En bilinen 12 parmak bağırsağı ülseri, ama bunu bilmesine rağmen ülseri hala ilaçlarla tedavi etmeye çalışıyor. İşte çelişki burada yatıyor. Bunun adı da bu nedenle tedavi oluyor zaten. Nedeni değil, görüneni tedaviyle yok etmeye çalışmak. Her gün şu hapları içeceksin. Acı baharatlı yemeyeceksin. Ha bir de stres yok. Öyle her şeye kafanı takmayacaksın. Baş üstüne doktor bey, takmam bundan sonra. İlaçları takmayıp stresi içsem olmaz mı acaba? İkinci ayrımın sonu, sayfa 34.